Ayrım 7 sayfa 68. Elbette İlhan Bey, ben şahsen iş sizde kalsın çok isterim doğrusu. Hem siz saygın bir firmasınız hem de ben düşüncesizliğimi telafi etme çabasındayım. Rica ederim, ben doğru dürüst hatırlamıyorum bile ne olduğunu. Herkes içkiliydi. Ah yine mi? Dedi Handan bana göz kırparak. Handan'ın yersiz imasını hepimiz duymazlığa geldik. Siz kararınızı bana bildirirsiniz dedi Beyrin Hanım. Ben Jülide Hanım'la temastayım zaten. İlhan Bey poğaçalara yine her zamanki gibi nefisli diyeceklerimizi dedik. Biz kalkalım müsaade isterseniz. Hepimiz ayağa kalktık. Handan konuklarımızla toplantı odamızda vedalaştı. Ben hanımlara kapıya kadar eşlik ettim. Handan Hanım neden rahatsız oldu pek anlayamadım dedi Beyrin Hanım. Kulağına eğildim. Rahatsız olmadı efendim. Ben biraz aceleci davrandım. Tavrı bana size değil dedim. Sonra diğer konuğuma döndüm. Hafta sonuna kadar kararımızı veririz Jülide Hanım. Heyecanla bekliyorum. Uzattığı eli tuttum. Dudaklarımı götürdüm. Beyrin Hanım'la birlikte çıktılar kapıdan. Çağırdığım asansörün kapısını açtım. Girdiler. Düğmeye bastım. Asansör hareket edince ofise girmek için arkamı döndüm ve Handan'la burun buruna geldim. Aşağı inip taksiye de bindirseydim bari dedi Handan. Kolundan tuttuğum ortağımı odama doğru çekeledim. Kapıyı sıkıca kapattıktan sonra bugünkü hoşlandığının bir izahı var mı diye sordum. Pardon? Çocukça davranışlarının bir sebebini soruyorum. Kadını gözüm tutmadı. İş peşinde değil, senin peşinde olduğuna dair bir his var içimde. Nereden tanıyorsun sen bu Jülide'yi? Sana tekmil verme mecburiyetim yok, bunu bil. Ama ayağımıza gelmiş mis gibi işi bozmayasın diye söylüyorum. Reklamcıların balosunda aynı masada oturduk. Atışacak kadar samimi mi oldunuz bir gecede? O Eda'yı alkolik zannetti. Ben de ağzının payını verdim ve masadan kalkıp gittim. Tatmin oldun mu? Oldum ama bunu da bu kadar kızmadan da söyleyebilirdin. Handan, bak biz sevgili değiliz. Nişanlı ya da karı koca da değiliz. İş ortağıyız, öyle mi? Sen bana ne demiştin? İş arkadaşı gibi seks arkadaşıyız demiştin. Hatırlıyor musun? Cevap vermedi Handan. Sana sordum, hatırlıyor musun? Evet, ne olmuş? Olan şu. Sen anlaşmamızı bozdun bugün. Kadınların önünde beni ve kendini küçük düşürdün. Herhalde şu anda aralarında dedikodu yapıyorlardır. Eğer yapıyorlarsa dedikoducu olduklarındandır. Çünkü hiçbir şey anlamadılar. Anlayacakları bir şey yok zaten. Bir daha böyle davranmayacaksın. Asla. Kendini tutamazsan sadece arkadaşlığımız değil, ortaklığımız da bozulur. İleri gitmiyor musun? Ona avazım çıktığı kadar bağırarak ileri giden hep sensin demek istedim. Ama hiçbir şey söylemeden çıktım odadan. Nadide ben çıkıyorum dedim sekreterime. Handan odamda kaldı. Caddeye inince yan sokağa park ettiğim arabama binmedim. Açık havada kalmaya, sakinleşmeye ihtiyacım vardı. Çiseleyen yağmurda Etiler'e doğru hızlı adımlarla yürümeye başladım. Yağmur şiddetlenirse taksiye binecektim. Şiddetlenmedi. Ben şehrin ışıklarına karşı hafifçe ıslanarak emin istikametine doğru yürürken cep telefonum çaldı. Baktım Handan arıyordu. Yanıtlamadan telefonu kapattım, yürümeye devam ettim. Yarım saat sonra evimdeydim. Eda televizyonun karşısına geçmiş haberleri izliyordu. Siz bu akşam Beren Hanım'ı yemeğe çıkarmıyor muydunuz diye sordu. Vazgeçtik. Ne oldu İlhami suratına düşen bin parça. Bazen şu andana çok sinirleniyorum. Hiç laftan anlamıyor dedim. Ne diye ortak yaptın öyleyse? Başında böyle ukala değildi. Değişti. Pişmanım. Pişmanlığın faydası yok. Allah başka keder vermesin dedi Eda. Yemeğe geleceğini bilseydim bir şeyler hazırlardım. Evde yiyecek pek bir şey yok. Satı da çıktı. Gelmeseydin sen ne yiyecektin? Bana bir salata yetiyor biliyorsun. Gel seni yemeğe çıkarayım. Boğaza inip bir balık yiyelim. Ay hay Allah unuttum yahu arabayı almadım ben. Neyse taksiyle gider geliriz. Nasıl yani arabasız mı geldin? Hı, niye? Yürümek istedim. Yarın nasıl gideceksin işe? Taksiye bineceğim Eda. Sen sinirliyken yürürsün böyle. Bir şeyler olmuş belli. Anlatmak ister misin? Boş ver. Bak arabanı sattırmasaydın şimdi senin arabanla giderdik. Bir daha direksiyon başına geçebileceğimi hiç sanmıyorum İlhami, dedi Eda. Uzun zamandır hiç açmadığımız kaza konusuna döneceğiz diye yüreğim ağzıma geldi. Hadi git giyin güzelim. Bir güzel balık ziyafeti çekeyim sana dedim aceleyle. Araba da yok çıkmayalım. Ben sana bir makarna yaparım hemen dedi Eda. Benim de dizim vardı zaten. Seansım vardı demediğine şükrederek kendime bir bardak şarap almak için mutfağa yürüdüm. İçki yürüyüşten daha etkili bir sinir gevşeticiydi. Gerçeklerin üstüne bir şal örtüyordu en azından ertesi sabaha kadar. Ben mutfaktayken telefon çaldı. Eda'nın telefonda konuşan sesini duyuyordum yatak odasında. Biraz sonra karım elinde telefonla mutfağa geldi. Dudaklarını büzerek kısık sesle Handan dedi. Tersleme kadını, emi canım. Telefonu karımın elinden aldım. Bezgin bir sesle konuştum. Efendim Handan. Cebini açmadın Elhami. Belki 10 kere aradım. Bana kızmakta çok haklısın. Özür diliyorum. Bir daha olmayacak. İnşallah. Söz. Tamam yarın görüşürüz. Kapattım telefonu. Siz hiç böyle dalaşmazdınız eskiden. Ne oldu size kuzum? Nazar mı değdi? Karşımda durmuş meraklı gözlerle yüzüme bakan Eda'ya bir açıklama borçlu olduğumu hissediyordum. Bugün iyi bir iş teklifi aldık. Yokuşa sürmek için Handan 1000 dereden su getirdi. Neden? Teklifi getiren kişiden hoşlanmadığı için. Hiç profesyonelce değildi. Belki bir bildiği vardır. Hiçbir bildiği yok. Sadece kapris. Fazla atışmaya başladınız. Hayra alamet değil, dedi Eda. Çekil dolabın önünden de makarna çıkartayım sana. Uğraşma şimdi de. Salata yer aç. Yeter, aç değilim. Poğaça yedik çayla. Hay Allah. Elimi alnına vurdum. Bak, arabada unuttum senin için aldığım poğaçaları. Arabaya koyun demiştim çocuklara. Arabayı almayınca. Zarar yok, dedi Eda. Yanıma sokuldu. Sarıldı. Masum bir öpücük konulur dudaklarıma. Sen şarabını al, içeri geç. Salatayı hazırlayıp geliyorum ben de. Karımı mutfakta bırakıp şarap kadehimle salona geçtim. Elimle dudaklarıma değdirdiği noktaya dokunurken kızardığımı hissettim ve bütün kalbimle Eda'nın yanılmasını, ruhlar aleminin palavradan ibaret olmasını diledim. Oğlumun öte tarafta babasının ihanetini görmesini istemiyordum. Neden böyleydi kadınlar? Sürükler miydiniz yoksa umarsız bir şarkıyı yangınlardan kaçırıp çekmek için gönderlerinizi? Tekin Gönenç. Kendi düştüğüm bu kuyuda huzuru bulmayı ve Handan'ı idare etmeyi öğrenmeliydim. Yoksa aile namına elinde kalanları da yitirecektim Handan'ın yüzünden. Neden böyleydi kadınlar? Yetinmeyi bilmeyen, sınır tanımayan, bencil, şımarık kadınlar. Her ikimiz de iyi gibi gelebilecek bir ilişkiyi berbat etmek üzere kolları sıvamıştı Handan. İleride bir gün kendine bir sevgili bulmasına hiç itirazım olmayacağını bildiği halde kaçamaklarımızla yetinemiyordu. İlişkimize illa vıcık vıcık bir duygusallık, kıskançlık veya aşk her neyse o karıştırmasa olmazdı sanki. Aşk için her neyse o demekle haksızlık etmiyor muydum kendime? Eda'ya sırılsıklam aşık olan ben değil miydim üniversite yıllarımda? Aylarca peşinden koşmuştum. Yokluğumda bir başkasını bulur diye yurt dışına staja gidememiştim. Evliliğimiz süresince de çok sevdim karımı. Güzelliğine hayranlığım hep sürdü ama 3 yıl boyunca insan yatağını paylaştığı kadına kardeş gibi davranırsa arzu tutku aşk kuş olup uçuyor. Geriye sadece bir kardeşe duyulabilecek derin bir sevgi, merhamet ve koruma duygusu kalıyordu. Ben buna razıydım. Ailemden elimde ne kaldıysa onu muhafaza etmeye kararlıydım. Bu nedenle de işte içine ayaklarımla indiğim derin kuyuda bir başka hata yapma şansım hiç yoktu. Ertesi sabah işler yoluna gitti. Güne güleç bir yüzle ve Handan'la aramızda hiçbir şey geçmemiş gibi başladık. Bir taksiye atlayıp yayın evine vardığımda Handan henüz gelmemişti. Nadide'ye Handan Hanım'ı gelince odama yollamasını söyledim. Handan bir 20 dakika sonra odama elinde 2 fincan kahveyle girdi. Dün akşam çok düşündüm, dedi. Sen şimdi hala o kadına, neydi adı, Jale mi ne, ona takıldım zannedeceksin ama bir siyasi partinin işine bulaşmak bana ters geliyor. Biz yayıncıyız. Ne işimiz var partilerle? Zaten dün Berrin'le siz söylüyordunuz işlerin iyi yürümesi için hayat tarzının değişmesi lazım falan diye. İstersen acele karar vermeyelim. Pazartesiye kadar zamanımız var madem. Hafta sonunda iyice düşünelim. Haklısın, dedim. Hatta fikir alalım. Avukatımızı arayalım. Görüş bildirsin. Bizim aile avukatımız vardır. Baba dostu Hulki Bey. Ayrıca onun da fikrini de sorayım. Bu partinin reklam şirketleri hangisiymiş öğrenmek lazım. Eğer reklam şirketleri varsa neden abdem bizim yapmamızı istiyorlar, anlayamadım. Berin Hanım'a sorayım bu hususu. Yanlış anlama ama bu Jale, Jülide. Jülide kimmiş, neyin nesiymiş onu da öğrenelim. Tamam, dediklerinin hepsini yapalım. Haklısın, ben çok aceleci davrandım. Çünkü güzel kadın başını döndürdü. Jülide güzel mi, diye sordum sakin sakin. Evet, hoş kadın doğrusu, çok havalı. Hiç o gözle bakmadım. Hadi hadi, erkekler güzel kadın gördüler mi hiç kaçırmazlar. İçimden sen çok mu güzelsin diye sormak geçti ama buna hem terbiyem el vermezdi hem de bu sabah Handan'la aramı bozmaya değil yapmaya kararlıydım. Handan, sen istersen avukatımızı ara, bir fikir al. Ben de internete girip bu parti hakkında bilgi edineyim, dedim. Handan kendi kahve fincanını alıp çıktı. Dünden beri göğsümün üzerine çöreklendiğini varsaydığım kara kedi yere atlamış gibi ferahladım. Kahvemden büyük bir yudum alıp sigaramı yaktım. Aslında Handan haklıydı. Ben karar vermekte aceleci davranmıştım ama bunda Jülide'nin hiçbir payı yoktu. Herhalde bilinçaltımda işin başımdan açsın, bana düşünecek, Handan'ı arzu edecek ve ona ayıracak zaman kalmasını istemiştim. Bütün haftayı parti hakkında araştırma yaparak, işi alıp almama konusunda tartışarak, avukatlarımıza fikir sorarak geçirdik. Akıl danıştığımız kişiler bize hep marjinal bir partiye bulaşmanın doğru olmadığını öğüdünü veriyorlardı. Çünkü normal bir zaman diliminde yaşamıyorduk. İktidar hoşuna gitmeyen her kurumu ve kişiyi mahvetme usullerini çok iyi kullanıyor. Kendi görüşlerine karşı olanları sindirmeyi büyük bir maharetle başarıyordu. Bir zamanlar okumuş olduğum kitaplardaki, izlediğim filmlerdeki geleceğe dair ürkütücü durum gerçekleşivermişti sanki. Ülke kocaman bir gözaltı halindeydi. Telefonlar dinleniyor, insanlar sudan sebeplerle tutuklanıyor, tutuklular yıllara yayılıyordu. Aile avukatımız Hulki Bey, bu partiye üye olursanız, ha, neyse ama madem sadece iş olarak bakıyorsunuz, nenize lazım, yarın öbür gün belki başınız ağrır demişti. Size başka iş mi yok? Sonunda Handan'ın dediğine geldik. İşi münasip bir lisanla ne dedirtecektik? Hadi bakalım ortak, dedim Handan'a. İstediğin oldu. Şimdi nasıl nakit akıtacağız şirkete, sen onu düşünmeye başla. Handan sazı eline almış, bizim afiş broşür değil kitap bastırmamız gerektiğini tekrar edip duruyordu. İyi bir roman yakalarsak, araya Bora'nın arkadaşının romanı mutlaka giriyordu. Çok sattırmayı başarırsak ihtiyacımız olamayacaktı afişe, broşüre. İyi de o halde ne diye baskı makinelerine yatırım yapmıştık. Pazartesi günü Berin Hanım'ı aradım. Teklifi geri çevirdiğimizi söyledim. Telefonda uzun bir sessizlik oldu. Sonra Berin Hanım, bu kararın kime ait olduğunu biliyorum İlhan Bey. Keşke o gün Jülide'yi hiç çağırmasaydım. Handan'ın nedense ısınamadı Jülide'ye, dedi. Bu bizim ortak kararımız, diye ısrar ettim. Yeni yılda elimizde çok kitap olacak. Makineler boş kalmayabilir. Bizim arzumuz sadece kitap yayıncısı olarak isim yapmak. Bunu siz de biliyorsunuz. Berin Hanım biraz buruk kapattı telefonu. Ben telefonda konuşurken karşımda oturan Handan, inan bana isabet oldu, dedi. Bak ne diyeceğim, bu hafta hangi akşam boşsunuz? Handan, bu hafta buluşmayalım. İlham ve Eda ile seni yemeğe çıkarmak istiyorum. Hiç gerek yok, zahmete girme. Ne zahmeti? Beni kaç akşam yemeğe götürdünüz? Eda'yı nasılsa arayacağım da önce sana sorayım, dedim. Sen en iyisi onunla hallet. Sosyal işlerden o sorumlu. Akşam eve girdiğimde karım müjdeyi verdi. Perşembe akşamı Handan'a davetliyiz. Sana da söylemiştir herhalde. Bilmez miyim, dedim. Aman ne iyi, onu da çok özlemiştim. Hainlik etme. Başkaları da davetli miymiş, sordun mu? Sormadım ama sanırım baş başa olacağız. Bu daha da güzel, dedim. Mutlu bir üçlü oluruz. Menajatore. Sen böyle huysuz değildin, dedi Eda. Huyun değişti. Kızını mı özlüyorsun, nedir? Bak bu çok doğru. Kızımı özlüyorum. Tatillerine mutlaka gelsin istiyorum. Öyle sırtını çantasına vurup oraya buraya gitmek yok. Bütün yazı bizimle geçirsin. O zaman sana bir müjde vereyim. Bugün mektup geldi Derya'dan. Yaza kadar beklemeyeceksin. Ara tatilde gelmek istiyor. Harika bir haber bu, dedim. Gerçekten çok sevinerek. Edoş'um, ona çok güzel bir tatil geçirtelim, olur mu? Eda'nın ilgildiğini gördüm. Uzun süredir karıma Edoş'um diye hitap etmemiştim. Daha doğrusu edememiştim. Mutlu günlerimize ait sevgi sözcüklerini, birbirimize taktığımız isimleri, aile içi şakalaşmalarımızı tuhaf bir tutuklukla sakınır olmuştuk. Sanki aksini yaparsak kaybettiğimiz çocuğumuza saygısızlık olurmuş gibi. Öyle yapalım, dedi yorgun bir sesle. Buradan memnun ayrılması için elimizden geleni yapalım İlhami. Yanına gidip sarıldım karıma. Hiç konuşmadan bir süre birbirimizin kollarında kaldık. Saçların yine Yasemin kokuyor, dedim. Geçen gün Handan'ı söylerken aklıma geldi. Ne zamandır parfüm kullanmıyordum. Gidip kendime bir şişe Joy aldım. İyi etmişsin güzelim. Sana yakışıyor bu koku. Bilmez miyim, dedi gülerek ve kim bilir neler hatırlayarak. Ona duyduğum merhametin dışında bana hiçbir etki yapmadığını yazık ki. Karımın saçlarını süren Yasemin kokusu. Hem suçlu hem güçlü, kafası karışık sersem. Hangimiz nehir, hangimiz kıyı, akar gideriz sabahın sularında. Öteki yüzü başlarken sevişmenin. Tekin Gönenç. Handan'ın evinde 4 kişiydik. Handan o gece sofrayı dengelemek için Bora'yı da davet etmişti. Bora yerine keşke arkadaşlarından birini çağırmış olsaydı diye düşünmüştüm. İş yerinde çalışan bir elemanı çağırmış olması resmen içgüzarlıktı. Hatta münasebetsizlikti. Yayın evinin dengelerini alt üst etmekti. Ama yapılacak bir şey yoktu. Çocuk elinde yufka yetecek de ve yüreğinde Handan patronuna duyduğu minnetle gelmiş, karşımda oturuyordu. Lafa karışmıyor, sohbetin üçümüzün arasında dönmesine dikkat ediyor, içkisini de dudaklarına götürüp içer gibi yapıp içmiyordu. Gerçekten terbiyeli bir gençti. Karidesli avokadolarımızı yedikten sonra Handan ana yemeği getirmek için mutfağa gidince Bora da yerinden fırlayıp Handan'a yardıma koştu. Az sonra Handan elinde somon balıklarının cızdırdadığı bir payrek tepsi, Bora da içinde haşlanmış patates ve brokoli olan servis tabağıyla geri geldiler. Bora servisin yapılmasına yardım etti. Tam yerine otururken Handan limonları mutfakta unuttuğunu söyleyince Bora mutfağa koşup limonları getirdi. Şarap kadehlerimizi yeniden doldurdu. Sonra da Eda'nın yanındaki yerine oturdu. Yemekleri sen yaptıysan çok iyi bir aşçısın, dedi Eda Handan'a. Ben yaptım ama eksik olmasın, bu arada bana yardım etti, dedi Handan. Yoksa yetiştiremezdim. Senin mutfak marifetlerin de mi var Bora diye sordum. Hanlar atıldı. Yardım dedimse yemek yapmadı. İşten sonra alışverişe beraber gittik. Torbalarımı taşıdı. Salatayı, meyveleri yıkadı. Soğanları doğradı. Sofraya kurmama yardım etti. Daha ne yapsın? İçimden acaba Bora bu evde benim yerimi mi almak üzere diye düşündüm. Handan bu genç çocuğu benden yeteri kadar alaka görmediği için bana karşı kullanmaya mı kalkmıştı? Hem tuhaf bir kıskançlık hem de müthiş bir rahatlama duydum. Bu ara senin gözlerin ne renk Allah aşkına? Koyu yeşil desem değil, siyah değil. Lacivert mi yoksa diye sordu Eda. Bu çocuk kendinden yaşlı kadınları çeken bir tılsım mı vardı ne? Bu aranın gözlerine ilk kez dikkatle baktım. Gerçekten çok derin ve tuhaf renkli gözleri vardı. Daha önce fark etmediğim. Bora bakışlarımdan rahatsız olmalı. Hafifçe kızardı. Bilmiyorum dedi. Galiba ışıkla değişiyor biraz renkleri. Her neyse. Güzel gözlerin var dedi Eda. Bora Karam'ın erkek çocukları olan düşkünlüğünü inşallah yanlış anlamaz diye geçirdim içimden. Aslında erkek çocuk olabilecek yaşta değildi. Ama o kadar kırılgan ve savunmasız bir hali vardı ki karşımda oturan delikanlı bir genç adamdan çok ergenlikten yeni çıkmış çocuğu andırıyordu. Sofrada açıkça sormaya çekindim. Sahi kaç yaşındaydı Bora? İşe aldığımızda öğrenmiştim mutlaka ama aklımda kalmamış. Meyvelerimizi yerken biz Bora ile oturma odasına yürümüş son yılların ilginç kitap kapakları üstüne bir sohbete girmiştik. Masa başında kalan kadınlar da aralarında bir şeyler konuşuyorlardı ve benim kulağım Bora'nın söylediklerinden çok onlardaydı. Sen niye bir daha evlenmek istemedin diye soruyordu Eda Handan'a. Kulağım yemek odasına doğru uzuyordu sanki. Ara ara işitiyordum Handan'ın söylediklerini. Eda, ben de bir çocuk kaybettim sayılır biliyor musun? Elbette aynı şey değil ama inan ki insan yüzünü görmediği karnındaki bebeği bile üzülebiliyor. Eyvah diyordum, tehlikeli sularda giriyor Handan. Ölü mü doğdu bebeğin? Doğamadı. Dış gebelik oldum. Rahmimi aldırmak zorunda kaldım. Artık çocuk doğuramayacağımı öğrenince kocam boşanmak istedi. Bu yüzden mi boşandın? Maalesef 24 yaşındaydım Eda. Çok zor kabul ettim başıma gelenleri. Bora bir şey soruyordu. Alelacele yanıtlayıp tekrar yemek odasına odaklanıverdim. Vah şekerim, Eda'nın göz pınarlarına toplanan yaşları gördüm. O sırada Bora ilk kapak çalışmasıyla yılın en iyi kapak ödülünü nasıl kazandığını anlatıyordu bana. O tuhaf renkli gözlerini gözlerimin ta içine dikmiş, beni oturduğum yere çakmıştı ama dikkatim onda değildi. Handancım, niye evlenmedin bir daha? Bora'nın pek de iyi duyamadığım sorusunu yanıtlamaya çalışıyordum. Evet Bora, ha ya gerçekten mi? Tekrar yemek odasına yöneliyordu antenlerim. Aynı şey başıma bir kere daha gelsin istemedim diyordu Handan. Çocuksuz erkekler benimle evlenmezdi. Benim yaş grubumun çoğu da evli ve çocukluydu. Hayatıma birileri girdi çıktı. Ben 50 para tutan ve evli olan bir kadın olduğum için sevgililerim hep evime yerleşmek istediler. Bir süre sonra anladım ki benden çok benim onlara sağladığım şartları seviyorlar. Soğudum ilişkilerden. Ama artık senin yaşına uygun sürüyle boşanmış ve çocuklu adam var. Bir daha çocuk sahibi olmak istemeyen. Doğru ama evlilik bana göre değil. Üstelik tüm zamanımı alan bir işim var. Bora sorular soruyordu. Ona cevap vermem lazım. Lafın gerisini kaçırdım. Tekrar kulak kesildiğinde Eda ona karısını kaybettiğinden beri iki çocuğuyla yalnız yaşayan arkadaşımız Nihat'tan bahsediyordu. Bir yemek ayarlayacak, onları tanıştıracaktı. Seni gidi çöpçatan. Hayalet seansları bitti, koca ayarlama seansları mı başladı? Sana ne Handan'ın aşk hayatından? Atılıp onlar tanışıyor demek istedim. Bora bir şeyler anlattı yine. Duyamadım. Kulağım Handan'ın yanıtındaydı. Nihat'ı tanıdığını söylemedin nedense Handan. Biliyor musun Eda? Ben böyle iyiyim. Sorumluluk istemiyorum. Hayatı vurkaçlarla yaşamak en güzeli. Canım kimi çektiyse hiç bağlanmadan, etmeden. Çok acı çektim ben çünkü. Karşımda konuşup duran genç adama nasıl boş bakmış olmalıyım ki? İlhan Bey, İlhan Bey siz iyi misiniz diye dedi Bora. Şey, şarap çarptı galiba. Ben size bir kahve yapıp getireyim. Kalktı Bora, mutfağa geçti. Bu piç kurusu nereden biliyordu kahvenin cezvenin yerini? Ben kaç kere geldim bu eve, mutfağa adım atmışlığım yok. Yoksa Handan'ın vurkaçlarından biri de Bora mı? Benim yeleğim mesela. Odasındaki cam bölmenin ardında kızlar çalıştığı için kucağına oturamayacağından yanına gidip göz mü kırpıyor Bora'ya? Canı sevişmek istediğinde az önce karıma imalarda bulunacak diye ödüm koparken şimdi boynuzlu evli olma ihtimalinin kızgınlığı içindeydim. Sersem ben. Hem suçlu hem güçlü. Kafası karmakarışık koca sersem. Bora istemiyorum diye bağırdım oğlanın arkasından. Kahve yapma bana, uykumu kaçırıyor. Handan kalktı masadan. Kahveleri ben pişireceğim. Eda sen de içer misin? Diye sordu. Sade olsun. Bora benim itirazım üzerine salona geri döndü. Eda da geldi, yanıma oturdu. Handan mutfakta kahve pişiriyordu. tuvalete gideceğim dedim. Kalktım, yemek masasından içleri soyulmuş kabuklarla dolu meyve tabaklarını aldım, mutfağa götürmek üzere mutfağa girdim. Hanların ocağı süzüldüğü cezvenin başında duruyordu. Tabakları musluğun içine bıraktım. İçeri birinin girdiğini duyunca başını çevirmeden "Sen misin Boracığım?" diye sordu. Arkasında durup kalçasını avuçladım Handan'ın. Çığlık atarak döndü, beni gördü. "Ha, sen miydin?" dedi. "Kimi sandın, Bora mı?" Hırsla dudaklarını asıldım Handan'ın. Eda'nın ya da Bora'nın mutfağa gelme ihtimalini hiçe sayarak hırsla tutkuyla öptüm Handan'ı. Kahve taştı, ocağa yayıldı. Keskin bir yanık kokusu tüttü mutfakta. Dudaklarını bıraktığımda zafer ışıkları gördüm Handan'ın gözlerinde. Mutfaktan çıkıp tuvalete koştum. Nefes nefeseydim, sertleşmiştim, zonkluyordum. Sifonu çektim, sesinin duyulmaması için yüzümü havluya gömüp su sesinin gürültüsünde boşaldım. Ellerimi yıkadım, alnıma, boynuma soğuk su çarptım. Salona döndüğümde Handan, Bora ve Eda kahvelerini içiyorlardı. "Ne yaptın içeride, midem mi bozuldu?" diye sordu Eda. "Merak ettim seni." "İyi değildim. Kahveni bitir de kalkalım," dedim karıma. "Ne dokundu acaba? Balık çok tazeydi oysa," dedi Handan. "Şarap artık bana iyi gelmiyor," dedim. "Bir kahve de sana yapayım." "Yok, biz kalkalım." Eda'ya elimi uzattım. Eda isteksiz kalktı. "Bora, seni de bırakalım mı?" "Ben kalıp toparlanmasına yardım edeceğim Handan Hanım'ın," dedi Bora.